Ayrım 18, sayfa 181. Pete bir cevap verebilmek için soruyu fazla irdelemek zorunda kalmadı. George Lynn dedi hemen. Bu benim ilk düşüncem idi. İlk ve son değil mi? O halde Lynn'in düşmanlığının fazla aşikar olduğunu mu düşünüyorsun? Belki ama bu onu temize çıkarmıyorum. Bu arada sence nesi var onun? Söylemek istediğim Brian'a karşı davranışları, kızgınlığı, bütün bunlar ne demek oluyor? Emin değilim dedi Harry. Daha çok küçük bir çocukken onun başına Çin'de bir şey gelmiş. Chiang yönetiminin son zamanlarında olsa gerek. Onu derinden sarsan bir şey. Ailesinin politikayla uğraşıyor olması yüzünden Brian'ı bu olayla bağdaştırıyormuş gibi görünüyor. Ve bu son 9 saat içinde yaşadığımız stresin altında kontrolünü kaybetmiş olabilir. Bu mümkün. Fakat öyle hissetmiyorsun. Tam olarak değil. İkisi de bunu düşündüler. Pete Johnson ayaklarının üşümesini önlemek için bulundukları alanda yürümeye başladı. Harry aynı hareketlerle adım atıyormuş gibi ama yerinde sayarak ayaklarını hızla bir aşağı bir yukarı indirip kaldırdı. Bir dakika kadar sonra hala yürümesini sürdüren Pete, ''Ya Franz Fischer?'' diye sordu. ''Ne olmuş ona?'' ''Sana soğuk davranıyor. Verita'ya. Tam anlamıyla soğuk değil. Fakat ona çevrilen bakışlarında garip bir şey olduğu kesin. Çok dikkatlisin. Belki ikinizin son birkaç yıl içinde üst üste almış olduğunuz bilimsel ödüllerden ötürü duyduğu mesleki bir kıskançlıktır. O kadar dar kafalı değildir.'' ''Nedir o zaman?'' Harry'nin tereddüt ettiğini görünce Pete, ''Benim üzerime vazife değil, değil mi?'' dedi. O Rita'yı daha önce tanıyordu. ''Seninle evlenmeden önce mi?'' ''Evet, sevgiliydiler.'' ''Öyleyse kıskanıyor ama ödüller yüzünden değil.'' ''Açıkçası öyle.'' ''Rita mükemmel bir kadın.'' dedi Pete. ''Onu senin yüzünden kim kaybetse sana mükemmel bir insanmışsın gözüyle bakmazdı. Belki sırf bu yüzden Franz'ı bu çalışma grubuna katmamak gerektiğini hiç düşünmüş müydün?'' Eğer Rita Bevan geçmişimizin o bölümünü geride bırakabildiysek neden o bunu yapamasın? Çünkü o ne sen ne de Rita bir adam. Her şeyden önce o yalnız kendini düşünen bir bilim manyağı. Yakışıklı ve akıllı ve bir bakıma da mağrur olabilir. Ama temelde kendine güveni yok. Araştırma grubuna katılma davetini muhtemelen Rita'nın onu ve seni olağanüstü şartlarda karşılaştırma şansını bulması için kabul etmiştir. Belki de kendisinin tabiatüstü bir kutup yaratığı olacağını, seninle mukayese edildiğinde bir azmanmış gibi davranırken senin bir sakar gibi buz üzerinde tökezlenip duracağını düşünmüştür. Fakat herhalde ilk günden itibaren bunun öyle olmayacağının farkına vardı ki bu da bize onun neden bu kadar huysuzlandığını açıklıyor. Anlamsız. Bence anlamlı. Harry donma tehlikesi yaratacak terlemeden korkarak hareket etmeyi kesti. Franz benden, belki de Rita'dan bile nefret ediyor olabilir. Ama bize karşı olan bu hisleri nasıl Brian'a saldırı şekline dönüştürebilir? Birkaç adımdan sonra Pete de yürümeyi durdurdu. Bir psikopat kafasının nasıl çalıştığını kim bilebilir? Harry kafasını salladı. Bu kişi Franz olabilir ama sebebi beni kıskanıyor olması değildir. Ya Breskin? O bir muamma. Bana çok fazla içine kapanıkmış gibi geliyor. Daima yalnızlığı tercih edenlerden şüphelenme eğilimimiz vardır dedi Harry. Sessiz durup hislerini kendilerine saklayanlardan. Fakat bu da yıllar önce Rita ile ilişkisi olan Franz'dan sadece bu sebeple şüpheleniyor olmamızdan daha mantıklı değil. Breskin ABD'den Kanada'ya neden iltica etti? Hatırlamıyorum, belki bundan hiç bahsetmemiştir. Politik nedenlerden olabilir diye fikir yürüttü Pete. Evet belki, fakat Kanada ve ABD'nin politik yapıları temelde aynıdır. Demek istediğim, bir adam kendi vatanını terk edip yeni bir ülkenin uyruğuna geçecekse onun esaslı bir farkı olan tamamen ayrı bir idare sistemi ve ekonomisi bulunan bir yeri tercih etmesini beklersin. Akmaya başladığını hisseden Harry burnunu çekti. Ayrıca Roger'ın eline bugün öğleden evvel delikanlıyı öldürme şansı geçmişti. George'un bulunduğu yere ulaşmak için uçurumdan aşağıya sallanırken Brian'ın ipini kesebilirdi. Bunu kim anlayabilirdi ki? Belki Brian dışında kimseyi öldürmek istemiyordur. Belki bu onun tek tutkusudur. İpi kesmiş olsaydı Lynn'i tek başına kurtarmayı başaramazdı. Lynn yukarı getirildikten sonra da kesebilirdi. Fakat o zaman George buna şahit olurdu. Hangi psikopatın böylesine kendini kontrol etme gücü vardır? Ayrıca o anda ancak yarı yarıya kendinde olan George'un şahitlik yapabilecek durumda bulunduğundan da kuşkuluyum. Fakat senin de söylediğin gibi Roger bir muamma. Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Nefes alıp verirken çıkardıkları buhar ortalarında kristalleşiyordu. Aralarında 60 santim kadar bir mesafe olduğu halde oluşan bulut öylesine yoğunlaşmıştı ki birbirlerini net olarak göremiyorlardı. Ellerini sallayarak aralarındaki sis bulutunu dağıtmaya çalışırken Pete, ''Yalnızca Claude kaldı.'' dedi. ''Diğerlerinin içinde en az muhtemel olanım. Onu ne zamandır tanıyorsun?'' ''15 yıl, 16, yaklaşık olarak.'' ''Daha evvel hiç onunla kutupta bulundun mu?'' ''Birkaç kez.'' dedi Harry. ''Harika bir adamdır.'' Eski karısından çok sık bahseder Claude'dan. Hala gözleri yaşarır, hüzünlenir. Ne zaman ölmüştü? 3 yıl önce bu ay. Claude 2,5 yıl aradan sonra ilk buzul gezisi için kutuptayken karısı öldürülmüştü. Öldürüldü mü? Tatil için Paris'ten uçakla Londra'ya gelmişti. Yalnızca 3 gündür İngiltere'de bulunuyordu. Ira onun öğle yemeği için gittiği bir lokantaya bomba atmıştı. Patlamada ölen 8 kişiden biri de o idi. Aman tanrım. Olaya karışan adamlardan birini yakaladılar. Hala hapishanede. Ve Claude durumu çok zor kabullendi. Oh evet. Colette muhteşem biriydi. Tanısaydın onu sen de severdin. O ve Claude, Rita ve benim olduğumuz kadar yakındılar. Bir dakika için ikisi de konuşmadı. Bulundukları yerin tepesinde rüzgar tıpkı bir bu dünya ile öteki dünya arasında sıkışıp kalmış bir hayalet gibi inledi. Buz yine Harry'e mezarlığı anımsattı. Harry'nin içi ürperdi. Eğer bir erkek bir kadını gerçekten seviyorsa ve kadın onun elinden alındıysa, bir bomba tarafından parçalandıysa, uğradığı bu kayıp yüzünden suça eğilim gösterebilir dedi Pete. Claude değil. Brooke evet, bunalımlı evet ama suça eğilimli değil. O en müşfik. Adamın karısı bir İrlandalı tarafından öldürülmüş. Ne yani? Dougherty bir İrlandalı. Bu zorlama bir sebep Pete. Gerçekte o İrlanda kökenli bir Amerikalı. Üçüncü kuşaktan. Bombayı atanlardan birinin tutuklandığını mı söylemiştin? Evet, diğerlerini yakalamayı başaramadılar. İsmini hatırlıyor musun? Hayır. Dougherty miydi? Dougherty'ye yakın bir isim. Harry yüzünü buruşturdu ve bir elini olmaz anlamında salladı. Haydi Pete, konuyu çok fazla zorluyorsun. İri cüsseli adam bulundukları yerden bir kez daha yürümeye başladı. Galiba, fakat biliyorsun, Brian'ın hem amcası hem de babası, her ikisi de İrlanda kökenli Amerikalıları diğer gruplar pahasına korumakla suçlanıyorlardı. Ve bazıları onların sol eğilimli Ira mensuplarını, bağışları yıllar boyu gizlice onlara akıtacak derecede desteklediklerini söylüyorlar. Bütün bunları ben de duydum. Fakat hiçbir zaman kanıtlanmadı. Bildiğim kadarıyla bu bir politik iftira. Gerçek olan ise elimizde 4 şüpheli var ve bunlardan hiçbiri doğru tahmin gibi görünmüyor. Düzeltirim. Neyi? 6 şüpheli. Franz, George, Roger, Claude ve ben. Seni listeden sildim. Hiç bile. Dalga geçiyorsun. Çok ciddiyim dedi Pete. Yaptığımız şu konuşmadan sonra biliyorum ki sen... Psikopat bir katilin aynı zamanda iyi bir aktör olamayacağını söyleyen bir kanun mu var? Yüz ifadesini okuyabilmek için Harry gözlerini ona dikti. Johnson'un yüzündeki kötü niyetli ifade aniden yalnızca ışığın garip yansımasından kaynaklanan bir aldatmaca değilmiş gibi göründü. Beni huzursuz ediyorsun Pete. İyi. Bana doğruyu söylediğini biliyorum. Saldırgan sen değilsin. Fakat söylemek istediğin bir dakika için bile olsa onu kardeşim kadar yakından tanıdığımı düşünsen bile kimseye güvenmemem gerektiği. Tam manasıyla ve bu ikimiz için de geçerli. Bu yüzden listedeki 6. şüpheli senin ismin. Ne? Ben mi? Sen de bizlerle birlikte 3. patlayıcının olduğu yerdeydin. Fakat geri döndüğümüzde onu bulan bendim. Ve arama yaparken dağıldığımız yönleri saptayan da sendin. Onu bulduğunda kesinlikle öldüğünden emin olmak için kendine doğru yönü seçmiş olabilirsin. Son o yolu şaşıran Breskin, sen daha son darbeyi vurmaya fırsat bulamadan oraya geldi. Harry şaşkınlıkla ona baktı. Ve yeterince suça eğilimliysen dedi Pete, kendi içinde bir katil olduğunun farkına varamayabilirsin bile. Gerçekten birini öldürebileceğime inanmıyorsun değil mi? Milyonda bir ihtimal, fakat çok daha az şans olduğunda bile kazananları gördüm. Pete'nin yalnızca ona kendi silahıyla karşılık verdiğini, zan altında bırakılanın nasıl bir his olduğunu anlatmak istediğini bildiği halde Harry, kasılan boynuna ve omuzlarına tekrar ağrının çöktüğünü hissetti. Siz Kaliforniyalıların sıkıntısı nedir biliyor musun? Evet, bizler kendinden emin ve olgun, siz Bostonlular ise bastırılmış ve gergin olduğunuz için kendinizi aşağılanmış hissetmenize sebep oluyoruz. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Oralarda meydana gelen tüm zelzeleler, yangınlar, heyelanlar, ayaklanmalar ve seri cinayetler yüzünden sizler aklınızı oynatmışsınız. Birbirlerine gülümsediler. Harry, artık geri dönsek iyi olacak dedi. İki işaret fişeği birbirlerinden 150 metre aralıkla karanlık gökyüzünde süzülüyor ve projektörün ışığı parlayan buz yamacının dibini bir ileri bir geri tarıyordu. Buzulun rüzgara karşı olan tarafı, rüzgar almayan diğer dümdüz ve dik yamaç kadar korkunç değildi. Üç tane kenarı pek düzgün olmayan raf biçimli girintiyi su seviyesinden yukarıya ve geriye doğru merdiven gibi sıralanmıştı. Her birinin 7-8 metre derinliği varmış gibi duruyor ve denizin üstünde 6-7 metreye kadar ulaşıyorlardı. Raflardan sonra yamaç açı yaparak 150 metre veya daha fazla yükseliyor ve dar bir çıkıntıda kesintiye uğruyordu. Bu noktadan sonra 60 metrelik sarp yüzeyli dimdik buz ve sonra uçurumun kenarı başlıyordu. Botlar bu raflar üzerinde karaya çıkarılabilir dedi Zhukov dürbünüyle buzulu incelerken. Ve eğitilmemiş adamlar bile bu yamacı tırmanabilirler. Fakat bu havada değil. Fırtınanın uğultusu ve yüksek dalgaların gemiye vurmasıyla oluşan ritmik ses yüzünden Gorov onu güçlükle duyabiliyordu. Deniz rüzgara karşı olan taraftaki yamaçta rüzgardan korumalı tarafa kıyasla oldukça hırçındı. Devasa dalgalar iceberg'in su hizasındaki raflarında patlıyordu. Bu dalgalar orta boy bir kurtarma botunu alabora edebilir, Pogodin'in motorlu plastik botlarını ise paramparça hale getirebilirdi. Denizaltı bile 40.000 beygir gücündeki türbin motorları ve 6.500 ton su taşırma hacmine rağmen yoluna gerektiği gibi devam etmekte zorluk çekiyordu. Geminin gövdesi sık sık suya dalıyor ve burnunu kaldırıp su üzerine çıkarabilmeyi başardığında kumulla mücadele eden bir hayvanı anımsatıyordu. Dalgalar güvertenin üst kısmına büyük bir güçle vuruyor, geminin gövdesi boyunca yayılan titreşimler oluşturuyor, direğe çarparak patlıyor, köprü üstünü yalıyor ve etrafı Gorov'un boyunu aşan su zerrecikleri sarıyordu. Her üç adam da sanki buzdan kıyafetlere bürünmüş gibiydiler. Buzla örtülmüş çizmeler, paçalarından buz sarkan pantolonlar, buzdan bir tabakayla kaplanmış ceketler. Acımasız rüzgarın saatte 115 km hıza ulaştığı köprüdeki rüzgar ölçerde okunuyor, şiddetlendiği zamansa bunun 1,5 katına çıkıyordu. Bir arı sürüsü gibi hücum eden kar zerrecikleri Gorov'un yüzüne iğne gibi batarak gözlerinden yaş getiriyordu. Ufacık köprünün üzerinde adamlarıyla neredeyse omuz omuza ayakta durmasına rağmen komutan tekrar rüzgarsız tarafa gideriz diye bağırarak seslendi. Diğer tarafta onları bekleyen 30 metre yükseklikteki dümdüz yamaç gözlerinin önünde canlanıyordu. Fakat başka hiçbir şansı yoktu. Rüzgarlı yamaç tamamen umutsuzdu. Öbür tarafa gidince ne yapacağız diye sordu Zhukov. Gorov bir an tereddüt edip düşündü. Kıyıya fırlatma tabancasıyla halat atarız. Karşıya bir adam geçiririz. Kurtarma botunu iplerle bağlayıp halatla kaydırarak yüzdürürüz. Halat fırlatmak mı? Zhukov şüpheliydi. Kaptanın yüzüne doğru eğildi ve endişesini bağırarak anlattı. Bu yapılabilse bile, halat buza saplanıp kalabilse bile bu işlem her ikisi de hareket eden iki yer arasında gerçekleştirilebilir mi? Çaresizlikte belki, bilmiyorum, denemeliyiz. Bir başlama noktası olur. Yeterli malzeme ile birlikte birkaç adam gemiden buzulun rüzgarsız yamacına halata bağlı botla geçirilebilirse onlar orada arkadan gelecek botların da kıyıya çekilebileceği genişlikte bir çıkıntı oluşturmak üzere patlayıcılarla yer açabilirlerdi. Sonra adamlar buzulun tepesine bir başka halat fırlatabilirlerdi. Böylece düz duvarda yürüyen sinekler gibi kolaylıkla yamaca tırmanabilirlerdi. Zhukov saatine baktı. 3,5 saat kaldı diye bağırdı rüzgarın uğultusunu bastıracak şekilde. Başlasak iyi olacak. Köprü üstünü boşaltın diye emir verdi Gorov. Dalış sirenini çaldı. Yarım dakika sonra kontrol odasına vardığında görevli erin tüm göstergeler yeşil diye seslendiğini duydu. Zhukov ile Semikasni kuru elbiselerini giymek üzere kameralarına gitmişlerdi bile. Gorov çıtır çıtır buz parçacıkları saçarak kulenin merdivenlerinden iner inmez dalış subayı ona doğru dönerek komutan dedi. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. 75 fite dal ve iceberg'in rüzgar altına geri dön. Emredersiniz efendim. 10 dakika içinde kumandayı ben alacağım. Emredersiniz efendim. Gorov kamerasında ıslanmış ve donmuş kıyafetini çıkarıp kuru üniformasını giydikten sonra köşe masasına oturdu ve ölen oğlunun fotoğrafını eline aldı. Resimdeki herkes gülüyordu. Akordeon çalan müzisyen, Gorov ve Nikki. Üçünün içinde en coşkulu gülen oğluydu. Fotoğraf makinesi için değil, içten bir gülümsemeydi onunki. Babasının eline sıkıca sarılmıştı. Diğer elinde ise üstünde iki top vanilyalı dondurma olan külah vardı ve parmaklarının üzerine damlıyordu. Üst dudağı dondurma ile kaplıydı. Rüzgarda uçuşan altın renkli gür saçları sağ gözünün üstüne düşmüştü. Çocuğun yaşamdan aldığı haz, sevgi ve zevki bu iki boyutlu düz zemin bile sanki tüm canlılığı ile yansıtıyordu. ''Yemin ederim olabilecek en hızlı şekilde geldim.'' diye fısıldadı fotoğrafa doğru Gorov. Çocuk gülerek ona bakıyordu. ''Gece yarısından önce o insanları buzuldan kurtaracağım.'' Gorov kendi sesini tanımakta zorluk çekiyordu. ''Artık katilleri ve sabotajcıları kıyıya çıkarmak yok. Şimdi hayat kurtarıyorum Nikki. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Onların ölmesine izin vermeyeceğim. Söz veriyorum.'' Fotoğrafı öylesine sıkı tutuyordu ki kanı çekilen parmakları bembeyaz olmuştu. Kabinin içindeki sessizlik kasvet vericiydi. Çünkü bu sükunet, Nikki'nin gitmiş olduğu öteki dünyanın, kaybedilen sevginin, artık gerçekleşmesi mümkün olmayan geleceğin, doğmadan ölmüş rüyaların sessizliğiydi. Biri Gorov'un kapısının önünde ıslık çalarak geçti. Komutan sanki ıslığın sesi yüzüne çarpılan bir tokatmış gibi irkildi ve aniden kapıldığı yufka yürekliliğin farkına vararak oturduğu yerde dikleşti. Kendi kendinden utanmıştı. Duygusal olması onun kaybını kabullenmesinde yardımcı olamazdı. Duygusallık bu dürüst ve iyi kalpli çocuğun geride bıraktığı güzel anılar ve kahkahalarla süslü hatırasına saygısızlık olurdu. Kendi haline canı sıkılan Gorov fotoğrafı yerine koydu. Ayağa kalktı ve kabinden ayrıldı. Yüzbaşı Timoshenko son 4 saattir görevde değildi. Akşam yemeğini yemiş 2 saat kadar uyumuştu. Şimdi saat 8.45'te zamanından 15 dakika önce haberleşme merkezine geri dönmüş ve sabaha karşı saat 1'de bitecek olan nöbetini devralmak üzere hazırlanıyordu. Aslarından biri cihazların başında dururken Timoshenko köşedeki çalışma masasında oturmuş dergi okuyor, alüminyum kupadan sıcak çayını yudumluyordu. Kaptan Gorov koridordan içeri girdi. Yüzbaşı, sanırım iceberg'in üzerindekilerle doğrudan telsiz bağlantısı kurmanın zamanı geldi. Timoshenko çayını bırakıp ayağa kalktı. Tekrar su yüzeyine mi çıkacağız efendim? Birkaç dakika içinde. Onlarla konuşmak mı istiyorsunuz? Bu işi sana bırakıyorum dedi Gorov. Onlara ne söyleyeyim? Gorov ona bu koskocaman buzdan adanın etrafında dolaşırken keşfettiklerini, rüzgar olan taraftaki fırtınalı denizin umutsuz durumunu, rüzgar altındaki dimdik yamacı çabucak açıkladı ve halat üzerinde kaydırarak bot yüzdürme planlarını kısaca anlattı. Ve onlara de ki bu andan itibaren harekatımızın her kademesinde gelişmeler ve veya aksilikler konusunda kendilerine bilgi vereceğiz. Baş üstüne efendim. Gorov gitmek üzere arkasını döndü. Efendim, eminim ki soracaklardır. Onları kurtarma konusunda çok fazla şansımız olduğunu düşünüyor musunuz? Fazla değil, hayır. Sadece bir parça. Onlara doğruyu mu söylemeliyim? Bence en iyisi bu. Evet efendim. Ayrıca onlara de ki, eğer insan gücü sınırları dahilinde ise, öyle veya böyle bunu gerçekleştireceğiz. Tanrı şahidimdir, talihsizlik ne kadar karşımızda durursa dursun, onları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı deneyeceğiz. Bu konuda hayatımda hiçbir şeyde olmadığım kadar kararlıyım. Bunu onlara söyle yüzbaşı. Bunu mutlaka onlara söyle. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Chiang. C-H-I-A-N-G. Colette. C-O-L-E-T-T-E.